Ayrım 28.
Karısı çıkıyor telefona. Son derece nazik bir üslupla kısa bir konuşma yapıyor Sabri. Telefonu kapayınca açıklıyor bana. Cengiz kaçmış. Karısına İstanbul dışına göreve gidiyorum demiş. Fazla bir şey bilmiyor kadıncağız. Haklıymışsın Nevzat. Adam hakikaten suçluymuş galiba. Dün gece Cengiz'i gözaltına aldırmadığı için utanacağını, benden özür dileyeceğini sanıyorum. Oysa eski okul arkadaşımın akşamdan kalma yüzünde rahat bir ifade beliriyor. Böylesi daha iyi oldu Nevzat diyor. Cengiz kendi ipini kendi eliyle çekti. Sen soruşturmanı tamamla, tanıkları, delilleri savcılığa ver, bundan sonra mahkeme uğraşsın onunla. Artık teşkilatta hiç kimse bizi suçlayamaz. İyi de adamı kaçırdık elimizden diyecekken telefonum çalmaya başlıyor, arayan Ali. Başkomiserim, buraya gelseniz iyi olacak. Aklım Cengiz'de olduğundan kafayı toparlamam zor oluyor. Sen neredesin Ali? Mehmet Uncu'nun evinde başkomiserim. Hani şu Fatih lakaplı, kötürüm komiserim. Sahi oraya gitmiştin değil mi? Evet başkomiserim, adamın evindeyim. Sesi niye böyle tuhaf çıkıyor? Yoksa... Evet başkomiserim, burası çok kötü kokuyor. Adam birkaç gün önce öldürülmüş olmalı. Nasıl öldürülmüş? Şu haç kabzalı bıçaklardan biriyle, Selim Uludere cinayetinde olduğu gibi. Ama bu defa katil bir darbede bitirmiş işini. Başka bir farklılıkta kurbanı çarmıha germiş. Adam tekerlekli sandalyede değil mi? Nasıl çarmıha germiş? Adam hala tekerlekli sandalyede de ellerini iki yana açıp ahşaba çivilemiş, yarım çarmıha geriliş diyebiliriz. Benim şaka kaldıracak halim yok. Kutsal kitap, altı kanla çizili yazılar, şu Hristiyan ritüelleri diye soruyorum ciddi bir sesle. Katil bize bir işaret, mesaj filan bırakmamış mı? Bırakmış. Kutsal kitap da var, mesaj da. Hem de mesajı iki kez bırakmış. İlki kutsal kitaptaki bir satırın altını çizerek, ikincisi televizyonun camına yazarak. Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun diyor. Zekeriya peygamberin sözlerinden biri değil mi bu? Evet başkomiserim, Selim Uludere'nin evinde altı çizilen satırın devamında böyle yazıyordu. Zeynep'te kutsal kitap olacaktı. Gelirken o kitabı da alırsanız kontrol ederiz. Tamam Ali'cim, Zeynep'le birlikte geliyoruz. Telefonu kapatırken soruyor Sabri. Neler oluyor? Yeni bir cinayet mi? Cengiz'in öteki arkadaşı, Midyat'ta yaralanarak kötürüm olan komiser, o da öldürülmüş. Sabri'nin gözlerindeki sükunet darmadağın oluyor. Bu davanın öyle kolay kolay kapanamayacağını anlamaya başlıyor. Bu da mı Cengiz'in işi? Başka kimin olacak? Sanırım öyle. Derinden bir iç geçiriyor. Nasıl bir olayın içine düştük böyle? En sağlam adamımız katil çıkıyor. Kime güveneceğimizi şaşırdık. Hırs insana her şeyi yaptırıyor Sabri. Cengiz'in gözü yükseklerdeydi. Öldürülen üç kişi ona ayak bağı olacak şahıslardı. Hepsini ortadan kaldırarak sorunu kökünden çözdü. İnsanın inanası gelmiyor Nevzat. Öyle, ben de ilk duyduğumda inanamamıştım. Neyse, bakalım bu çileli baş daha neler görecek. Bir süre sonra oturduğu yerden kalkıyor. Peki Nevzat, bu iş senin üzerinde. Şu andan itibaren benim desteğim de arkanda. Gözünü seveyim. Bir an önce bu meseleyi halledelim. Tabii basının diline düşmeden. Bir an Cengiz'le konuşur gibi hissediyorum kendimi. O da her konuşmanın sonunda aman basın duymasın diye ikaz etmeden duramazdı. Sabri'yi arabasına bindirip gönderdikten sonra ben de Zeynep'le birlikte Mehmet Uncu'nun Seyrantepe'deki evinin yolunu tutuyorum. Ali'nin söylediği kadar var. Kapı açılır açılmaz çürümekte olan ceset kokusu çarpıyor yüzümüze. Alışana kadar mendillerimizle kapatıyoruz burnumuzu. Henüz Şefik'le ekibi ortalıkta yok. Çok sürmez, birazdan onlar da damlar. Ali ortama alışmış. Maktül'ün mutfağında kendine bir Nescafe bile yapmış. Elindeki kupaya yadırgar gibi baktığımı görünce ayılmak için diyor. Akşam doğru dürüst uyuyamadık ya başkomiserim. İsterseniz size de yapayım. Sağ ol, ben istemem. Ben de istemem diyor Zeynep. Sen içeri nasıl girdin? Kapıcı sağ olsun. Yedek anahtar varmış. Bu kez ben soruyorum. Ya katil nasıl girmiş? Normal yoldan başkomiserim. Yani kapıyı çalarak. Tıpkı Selim Uludere cinayetinde olduğu gibi ne kapı zorlanmış ne de pencereler. İçeride hiçbir boğuşma işareti yok. Yani maktul katili tanıyormuş. Maktul nerede? Salonda başkomiserim. Eliyle uzun karanlık koridoru gösteriyor. Gelin şuradan geçeceğiz. Koridordan geçerken dağınık büyükçe bir oda görüyoruz. Yatak odası ama adam salonda yatıp kalkıyormuş. Karısı bunu terk edince iyice bırakmış kendini. Bir bizim Yusuf ziyaret ediyormuş onu, bir de Cengiz müdürümüz. Bunları nasıl öğrendin diye soruyor Zeynep. Yandaki komşuyla konuştum, Sıdıka teyze. Çok tatlı bir kadın, konuşmaya da meraklı. Mehmet vurulmadan önce çok güzel bir evliliği varmış. Karısı Şükran Mehmet'e deli gibi aşıkmış. Ancak omuriliğini parçalayan şu kurşun Mehmet'i sadece kötürüm bırakmamış, aynı zamanda erkekliğini de almış. Karısı Şükran bunu önemsemez görünmüş. Ama Mehmet önemsemiş. Hastaneden çıktıktan birkaç ay sonra saldırganlaşmaya başlamış. Adamcağız yeni durumu kabullenememiş anlaşılan. Bir süre sonra açıkça paranoyaya sardırmış, çarşıya pazara giden Şükran biraz geç kalsa neredeydin sen beni aldatıyorsun demeye başlamış. Yandaki Sıdıka teyzeye göre Şükran hiçbir zaman Mehmet'i aldatmamış. Ama sen bunu Mehmet'e anlat. Bir gece tabancasını çekmiş, Şükran'ı öldürmeye kalkmış. Kadıncağız canını zor kurtarmış. Bu olay birkaç kez tekrarlanınca Şükran'ın ailesi bakmış bu adam kızlarını öldürecek, boşanma davası açmışlar. Kızlarını da bir daha Mehmet'in yanına yollamamışlar. Araya ricacılar, minnetçiler girmiş ama Şükran kocasına dönmemiş. Allah'tan çocukları yoktu diyor Sıdıka teyze. Sersefil olurdu yavrucaklar. Karısı evden gidince iyice çıldırmış Mehmet. İşte o sıralarda Selim ziyaretlerini sıklaştırmış. Selim olduğunu nereden biliyorsun diye soruyorum. İçerideki dolaplardan birinde Selim, Mehmet ve bizim Cengiz müdürün birlikte çekilmiş fotoğraflarını buldum. Sıdıka teyzeye gösterir göstermez tanıdı ikisini de. Cengiz müdürümüz de sık sık gelirmiş. Ali anlatırken koridoru geçip kokunun iyice yoğunlaştığı salonun kapısına geliyoruz. Yardım eden kimse yok muymuş Mehmet'e diye soruyor Zeynep. Kimseyle geçinemiyormuş ki Zeynep. Bir sürü hasta bakıcı tutmuşlar, hepsiyle kavga etmiş. Eliyle salonun sağ tarafını gösteriyor. İşte cesedimiz de burada. Eski meslektaşımızın yüzü kireç rengine dönmüş, donuk gözleri sol tarafta bir noktaya kilitlenmiş. Baktığı yöne dönünce 70 ekran bir televizyon görüyoruz. Televizyon çalışmıyor, camında kurumuş kırmızı bir sıvıyla Ali'nin telefonda okuduğu sözler yazılı. Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun. Yeniden cesede dönüyorum. Tekerlekli iskemlesinde oturuyor. Göğsünün sol tarafına Selim Uludere'nin cesedindekine benzer haç kabzalı bir bıçak saplı. Sarı gömleğinin sol tarafı koyu bir kırmızıyla boyanmış. Kolları uçmaya hazırlanan irice bir kuşun kanatları gibi yanlara açılmış. İki iri mıhla arkadaki dolaba çakılan avuçlarında kurumuş kan lekeleri. Ali, maktulün dizlerinin üzerinde açık duran kutsal kitabı işaret ediyor. Kitabımız da burada. Zeynep eğilip kitaba bakıyor. Aynı satırın altını çizmiş. Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun. Büyük olasılıkla maktulün kanıyla. Evet işte Mor Gabriel yazısı da sayfanın kenarında. Gördüğünüz gibi katilimiz bütün ritüelleri yerine getirmiş diye açıklıyor Ali. Zeynep başını kitaptan kaldırarak etrafa bakınıyor. Ortalık ne kadar pis, adam buradan çıkmıyormuş galiba. Kahvesinden bir yudum alan Ali onaylıyor. Haklısın, adam burada yaşıyormuş. Geniş masanın üzerindeki piknik tüpünü, toplanmamış kahvaltı malzemelerini gösteriyor. Yemeğini burada pişiriyor, burada yiyormuş. Sonra da bütün gün televizyon izliyormuş. Ali ile Zeynep artık birbirlerini iğnelemiyorlar. Can olayından sonra aralarının düzelmesine seviniyorum. Ama şimdi aşka meşke vakit ayıracak sıra değil. Selim'in evinde bulduğumuz mektupta diyorum oldukça aklı başında şeyler söylüyordu. Onları yazan birinin daha makul biri olmasını beklerdim. Ama o mektubu yazarken hastanedeymiş başkomiserim. Nereden biliyorsun Zeynep diye soruyor Ali. Mektupta yazıyordu hatırlamıyor musunuz? Evet öyle yazıyordu galiba. Ali ile benim emin olamadığımızı anlayınca geniş çantasını açıyor, içinden kutsal kitapla Selim'in evinde bulduğumuz mektubun fotokopisini çıkarıyor. Mektubun bir örneğini yanıma aldım. Ne de olsa Mehmet hakkındaki tek kanıt elimizdeki bu mektup. Bravo Zeynep diyorum. Şunu bir de okusan hafızalarımızı tazelemiş oluruz. İsteğimi hemen yerine getiriyorum. Sevgili kardeşim, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Beni soracak olursan her geçen gün biraz daha iyiye gidiyorum. Başıma gelenleri kabullenmeye başladım. Kabullenmek beni rahatlatıyor. Ama mektubundan anladığım kadarıyla sen pek rahat değilsin. Mektubun isyan dolu. Hastaneye ilk geldiğim günlerde ben de öyleydim. Ama sonra bunun kaderim olduğunu anladım ve Allah'a sığındım. Şimdi onun kutsal kitabını okuyorum. Onun sözlerini okumak bana huzur veriyor. İnan bana, ağrılarım bile azalmaya başladı. Sen de oku, huzuru ancak böyle bulabilirsin. İsyan etmek, küfür etmek, dünyaya kızmak çözüm değil. Bu bizim kaderimiz, üstelik bu kaderi biz seçtik. Başına gelenleri kabul et, inan bana rahatlayacaksın. Hastaneye gelmek istediğini yazmışsın, bu doğru olmaz. Buna gerek de yok. Sağ olsun Timuçin beni hiç yalnız bırakmıyor, yapılması gereken ne varsa hepsini yapıyor. Sen kendine dikkat et yeter. Hiç değilse senin iyi olduğunu bileyim. Timuçin biraz para sorununun olduğunu söyledi. Sakın bir delilik yapma. Sakın emaneti kimseye gösterme. Yakında elime toplu para geçecek, sana yollarım. Timuçin de bir şeyler ayarlayacağını söylüyor. Ona kızıyormuşsun, yanlış. Timuçin bize hep ağabeylik yaptı, hep bizim iyiliğimizi istedi. Onun söylediklerini yapsaydık başımıza bunlar gelmezdi. O ikimizden de tecrübeli, ikimizden de akıllı. Onun söylediklerini dinlersen iyi olur. Aslında ben de seni çok özledim. Ne kadar oldu görüşmeyeli, ama çok sürmeyecek, yakında beni taburcu edecekler. O zaman eve gelirsin, rahatça görüşür, hasret gideriz. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun. Kardeşin Fatih. Okumayı bitiren Zeynep, gördüğünüz gibi bu mektubu yazarken Mehmet hala hastanede diye açıklıyor. Hatta Selim'e hastaneye gelme diyor. Bana dönüyor Zeynep. Haklısınız başkomiserim, henüz bunalıma girmemiş. Kötürüm olarak da mutlu olabileceğine inanıyor. Hastanedeyken henüz umutları kırılmamış. Demek ki hastaneden çıkınca normal yaşamı kaldıramadı. Zeynep anlatırken kim bilir Mehmet'in durumunda olan ne kadar çok insan vardır diye düşünüyorum. Güneydoğu'da savaşırken sakat kalan kaç polis, kaç asker, kaç vatandaşımız vardır böyle. O çatışmaların görünmeyen yüzünde ne kadar çok insani dram gizli. Üçünün içinde en delisi de Selim'miş galiba. Tahminde bulunan Ali. Öyle olmalı Ali diyorum. Herife Yavuz ismini boşa takmamışlar. Elindeki kupayla cesedi işaret ediyor Ali. En garibanı da şu zavallı olmalı. İlk o harcanmış zaten. Biz konuşurken Zeynep mektubu katlayıp kutsal kitabın arasına koyuyor, sonra da eldivenlerini eline geçirip cesetle ilgilenmeye başlıyor. Onun işi uzun sürecek. Başka bir şey buldun mu diye soruyorum Ali'ye. Şu fotoğraf dışında bir şey yok başkomiserim. Ama Mehmet Selim'e mektup yazdığına göre öteki de buna yazmış olmalı. Mektup, not filan bir şey görmedin mi? Görmedim. Selim'i korumak için mektupları yırtıp atmıştır. Mantıklı. Cengiz de Mehmet de onu korumaya çalıştılar. Selim'in gerçek kimliğini gizli tutmak için ellerinden ne geldiyse yaptılar. Cengiz'i anlıyorum da Mehmet bunu neden yapsın? Arkadaş oldukları için herhalde. Çünkü Selim'in geçirdiği cinnetin bir nedeni de kendisinin vurulmuş olmasıydı. Belki böyle düşündü. Belki de Selim'i gerçekten seviyordu. Tıpkı Cengiz'i sevdiği gibi. Mektupta Cengiz'den büyük bir saygıyla bahsediyor. Belki Cengiz ikisini de derleyip toparlayan adamdı. Ama kaderin cilvesine bakın ki o adam yakasını kurtarmak için en yakın iki arkadaşını öldürdü. Üzüntü duymuş mudur acaba? Olaydan sonra benimle konuşmalarını hatırlıyorum. Selim'in ölümünü anlatıyordum. Umursamıyordu bile. Öyle duyarsız, öyle aldırmazdı ki. Belki de rol yapıyordu. Nerede şu fotoğraf? Ali deri ceketinin cebinden bir deri zarfı çıkarıyor. Fotoğraf onun içinde. Epeyce eski bir fotoğraf bu. Kağıdı sararmış. Üçü de en az 20 yaş genç. Sivil giyinmişler. Ortada Cengiz. Sağ yanında Selim. Sol yanında Mehmet. Kollarını birbirlerinin omzuna atmamışlar. Son derece ciddi duruyorlar. Yüzlerinde dünyaya meydan okuyan bir ifade. Polis memurlarından çok inançlı militanlarda ya da kavga adamlarında görülen türden bir ifade bu. Bu ceset en az 4 günlük olmalı diyen Zeynep'in sesiyle dağılıyor düşüncelerim. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da maktulün göz kapaklarının altına bakıyor. Gerçi kaloriferi de sıkı yakıyorlar burada ama evet evet bu ceset en az 4 günlük olmalı. Belki de Selim'in cesedini Elmadağ'da bulduğumuzda Mehmet çoktan öldürülmüştü. İşte bu çok önemli bir nokta. Bundan ne zaman emin olabiliriz diye soruyorum. Birkaç test yapmam lazım. Bu gece söyleyebilirim. Çok iyi Zeynep'ciğim. Bu arada Ali, Zeynep'in getirdiği kutsal kitabı açmış, Zekeriya peygamberin sözlerini bulmuş okuyor. Uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç. Ali bize doğru bakıyor. Selim'in evindeki kitapta altı kanla çizilen satır buydu. Zekeriya peygamberin bu paragrafta söylediklerini baştan okuyacak olursam şöyle devam ediyor. Uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç diyor her şeye egemen Rab. Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun. Başını okuduğu satırlardan kaldırıyor. Şu öldürülen çobanı kastetmiyor değil mi? Gabriel'in abisi Yusuf'u diyorum. Zeynep'in bakışları bir an cesetten uzaklaşıp Ali'nin elindeki kitaba kayıyor. Sanmam diyor. Neden çobandan bahsetsin ki? Eğer Cengiz geçmişindeki karanlık sayfaları yok etmek için bu cinayetleri işlediyse o olayları hatırlatacak satırları niye seçsin? Ali'nin yanıtı hazır. Kafa karıştırmak için. Cinayetleri Süryanilerin ya da gizli bir Hristiyan tarikatının işlediğini düşündürmek için. Hatırlasanıza, biz bile bu cinayetlerin gizli bir Hristiyan mezhebiyle bağlantılı olabileceğini düşünmedik mi? Haklısın, düşündük diyor Zeynep. Gözleri yeniden maktulün solgunlaşmış tenine kayıyor. Ne bileyim, koca kutsal kitapta o çoban cinayetini hatırlatacak bu paragraftan başka altın çizecek bir satır bulabilirdi. Belki de Cengiz müdür bu işe karşı çıktı diye atılıyor Ali. Çobanın öldürülmesine yani. Zaten ilk altı cinayet işlenirken orada bulunmuyormuş. Sonra Selim kendini kurtarmak için çobanı öldürme senaryosunu gündeme getirince Cengiz karşı çıkmış olabilir. Belki Selim onu tehdit etti. Ali'nin varsayımını inandırıcı bulmuyor Zeynep. O da bu tehdide boyun eğdi. Yok canım, Cengiz müdür öyle kuru gürültüye pabuç bırakacak bir adam değildir. Tamam, sağlam adamdır ama bunlar da eski arkadaş. Belki Selim onun bir açığını biliyordu. Belki Mehmet'le birlikte tehdit ettiler onu. Neler olup bittiğini tam olarak bilmiyoruz ki. Peki sen ne düşünüyorsun Zeynep diye giriyorum araya. Bu cinayetleri Cengiz işlemedi mi sence? Tam olarak öyle bir şey söylemiyorum başkomiserim. Sadece kafamdaki soruların yanıtlarını arıyorum. Yani Cengiz'in böyle bir paragrafı seçmesi size mantıklı geliyor mu? Çok saçma gelmiyor aslında. Cengiz cinayetleri hayali bir Hristiyan örgütüne yüklemek istiyor. Şu günlerde Hristiyanlık üzerine filmler, romanlar da modayken böyle düşüneceğimizi biliyor. Ki Ali'nin de söylediği gibi başlarda öyle düşündük zaten. Yani siz bu işi kesinlikle Cengiz mi yaptı diyorsunuz? Mali'nin ölümünde onun parmağı olduğu kesin. Selim'le bu cinayete gelince neler olup bittiğini öğrenmeden katil odur diyemem. Ama bu üç cinayette de Cengiz'in başsanlı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. 29. Bu ülke gerçekten çok acımasız be başkomiserim. Akşama doğru taşlar yerine oturmaya başlıyor. Delilleri inceleyen, tanıkları dinleyen savcılık istediğimiz emirleri çıkarıyor. İlki, Selim Uludere'nin sahte mezarında yatan cesetle Gabriel'in DNA'larının karşılaştırılması için izin emri. Bakalım tahmin ettiğimiz gibi şu zavallı çoban mı çıkacak Selim Uludere'nin mezarından? İkincisi ve en önemlisi ise Cengiz'in tutuklanma emri. İşin en kötü tarafı öğleden sonra Cengiz'in evinde yaptığımız arama oluyor. Ne kadar nazik olmaya çalışırsak çalışalım, karısı Neslihan Hanım kötü bir şeyler olduğunu anlıyor. Neler oluyor Nevzat Bey diye soruyor. Siz ne yapıyorsunuz burada? Gözleri sizden bunu ummazdım dercesine bakıyor. Cengiz sizi severdi, size büyük saygı duyardı. Bir soruşturma yürütüyoruz demekle yetiniyorum. Ama Neslihan Hanım yakın bırakmıyor. İncecik bedeniyle dikiliyor karşıma. Benim kocam namuslu bir polistir. Gözyaşlarına boğulmasını aldırmadan sürdürüyor. Kaç kere yaralandı, kaç kere ölümlerden döndü. Merak etmeyin, eğer suçsuzsa diyecek oluyorum. Siz ne suçundan bahsediyorsunuz Nevzat Bey diye kesiyor sözümü. Elinde buruşturduğu mendille gözyaşlarını silerek sürdürüyor konuşmasını. Benim kocam suçlu filan olamaz. Ne yaptıysa devleti için yapmıştır. Devlet böyle mi ödüllendiriyor kendisine hizmet edenleri? Gözyaşlarının bile yumuşatamadığı bir kararlılıkla yüzüme bakmayı sürdürüyor. Evgenya'yı hatırlıyorum. İşte ona anlatamadığım buydu. Bir polisle evlenmek, onun işiyle de evlenmek demektir. Onun başına gelebilecek her türlü belaya, acıyla, kederle evlenmek demektir. Karşımda dikilen bu çaresiz kadının şu anda yaşadıkları gibi. Sonunda Neslihan Hanım öfkeyle çekip gidiyor yanımdan. İyi ki gidiyor, çünkü bu zavallı kadına senin kocan bir katil diyecek halim yok. Zaten tahmin ettiğim gibi evde hiçbir şey de bulamıyoruz. Artık onu yakalamamız çok zor. Tanıdığı birçok polis ona yardım edecek, çünkü zamanında Cengiz de onlara yardım etmiştir. Eğer şansımız yaver gitmezse ya da kendisi gelip teslim olmazsa onu yakalamamız yıllar sürebilir. Ama yine de aramaya bugünden başlayacağız, en azından kağıt üzerinde. Merkeze dönerken yine o yenilmişlik duygusunu hissediyorum içimde. Hayır, ne Cengiz'i elimizden kaçırdığımız için ne de evinde delil bulamadığımızdan. Aslında başarılı sayılırız. Yıllar önce işlenen 7 cinayet açığa çıktı. Adalet gerçekleşmese de yaptıkları suçluların yanına kar kalmadı. Ama bunun ödülü ne? Olan bitenden habersiz, kocasını yitiren bir kadının gözyaşları. Bir keresinde galiba epeyce de sarhoşken Evgenya'ya, çok param olsa bir çiçekçi dükkanı açar, gelen geçene bedava dağıtırdım demiştim. Hiç değilse yaptığım iş insanları mutlu eder. İnce uzun parmaklarıyla çeneme dokunmuş. Olmaz be Nevzat demişti. İnsanları mutlu etmek için çiçek vermek yetmez. Onların ihtiyaçları olan şeyi vereceksin. O da çok zor. Çünkü kimin neye ihtiyacı olduğunu bilemezsin. İnsanlar çoğu zaman kendileri bile bilmiyor neye ihtiyaçları olduğunu. Sen iyisi mi mesleğinin güzel yanlarını düşün. Katilleri yakalıyorsun, suçsuz yere öldürülen kurbanların haklarını koruyorsun, onların yakınlarının çektiği acıyı birazcık olsun hafifletiyorsun. Bunları düşün. Ben de öyle yapıyorum zaten. Neslihan Hanım, benim kocam suçlu filan olamaz. Ne yaptıysa devleti için yapmıştır derken Mali'nin yüzünü getirmeye çalışıyorum gözlerimin önüne. Mali'nin kendisiyle, bütün dünyayla barışık yüzünü. Patos makinesinde parçalanarak ölen o Süryani çobanı hatırlıyorum. Ama bütün bunlar mutsuzluğumu gidermiyor, tersine daha da derin bir umutsuzluğa kapılmamı sağlıyor. Belki Evgenya haklı. Artık bu mesleği bırakmalıyım. Belki hemen şu anda Evgenya'yı aramalı. Yunanistan'a gitme, benimle evlen, Tatavla'yı birlikte işletelim demeliyim.